Ayrım 10. Sayfa 154. 10. Bölüm. Yoktan var etmek. Otomobilin göklere yükselen toz bulutu içinde kaybolmasından 3 saat kadar sonra köy sakinleri Kimyon köye inen patikada uzun boylu, yapılı bir erkeğin ilerlediğini gördüler. Köye yaklaşan yabancı yakıcı güneşin altında 3 valiz bir de sarı evrak çantası taşıyordu. Ufak tefek sarışın, mutluluktan gözleri parlayan bir genç kız konuğu köyün girişinde karşıladı. Dvora genç hammalın terli boynuna atılarak ''Bana döneceğini biliyordum'' dedi. ''Şimdi artık temelli kalacaksın değil mi?'' Nefes nefese kalan Zev gözlerini yardım istercesine göğe dikti. ''Görünüşe bakılırsa öyle.'' Zev köyden uzaklaşan otomobilin içindeyken buraya dönmemek için zorlu bir tartışmaya girmişti. Geula sekreterden Dolniker'e olan bağlılığının bir işareti olarak köye dönmesini istemiş, Zev ise dünyanın sonundaki bu beldeye yeniden sürüldüğü takdirde aklını kaçırabileceğini söylemişti. Tartışmanın bu aşamasında parti görevlileri gerçek bir duldan farksız durumda olan zavallı kadının imdadına yetişerek genç oportüniste önünde sadece iki seçenek bulunduğunu sert bir dille hatırlatmışlardı. Otomobilden ya da partiden çıkmak. Zev duraksamadan birinci seçenekte karar kılmış, aferin çocuğa ve hiç olmazsa köye yakın bir noktaya bırakılmasını rica etmişti. Ama Geula intikam hırsı ile yanan saldırganların hala ortalıkta dolaştıkları gerekçesiyle bu isteği geri çevirmişti. Baş yazmanın saygıdeğer valizleri yüklenip siyaset yolunda ilerleyen gençleri bu denli ağır bir yük taşımaya zorlayan bozuk düzene söve söve Kimyon köye dönüşü işte bu koşullar altında gerçekleşti. Sabahki olayların etkisinden henüz kurtulamamış olan Dolniker yardımcısını şahsen karşıladı.
''Sözlerime kulak ver dostum Zev. Bu yerde yaptıklarımı yıkmaya matuf çocukça ve salakça komploda parmağın olup olmadığını bilmiyorum. Ama entrikanın mimarları ile en azından pasif bir tesanüt içinde bulunduğun aşikardı.''
''Dolniker'' dedi Zev. ''Görünüşe göre benim de suçlu sayılabileceğimi biliyorum. Ama attığım her adımda her şeyden önce ülkenin ve vatanın çıkarlarını göz önünde tuttuğuma inanmanı rica ediyorum.''
''Öyleyse evdeki hesabın çarşıya uymadığını bildirmek isterim arkadaşlar.'' diye cevap verdi Dolniker öfkeyle. ''Bildiğim kadarıyla seni sıfırdan Amit Dolniker'in başsekreterliği mevkiine yükselten ülke ve vatan değil, benim. Bunda başarısızlığa uğradığımı da ifşa etmek durumundayım. Bununla beraber şimdilik disipliner tedbirler alma cihetine gitmeyeceğim.'' Artık köyün kalkınması için yapacağın her teşebbüs mesuliyetsiz hareketlerini az da olsa affettirecektir. Anlaşıldı mı?
Anlaşıldı Dolniker dedi Zev gözleriyle gökleri tararken ama beklediği yardım bu kez de inmedi. Üzücü olay Kimyon köyün gelişmesini ancak kısa bir süre için durdurdu. Arabanın tozlu yolda bıraktığı tekerlek izleri henüz silinmemişti ki geçici meclis üyelerine olağan toplantı için davetiye yollandı. Bu kez gündemde mahalli idare ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili iratın tespiti konusu vardı. Toplantı her zaman olduğu gibi 10 kadar petrol lambasının aydınlattığı aşevinde yapıldı. Başkan sıfatı ile yüksek kürsüdeki yerini alan Dolniker bu kez toplantı sürecine bir yenilik getirerek önceden hazırlanan üye listesine göre yoklama yaptı. Yoklama sonunda bütün üyelerin orada bulundukları saptandı. Bu iş bittikten sonra başkan sözü Afar Kiş'e verdi. Afar Kiş hatırlanacağı üzere vergi işleriyle görevlendirilmişti. Kısa boylu terzi yerinden kalktı ve önüne çıkardığı defterden aşağıdaki resmi kayıtları okudu. Üç kapılı dolap sahibi vatandaşların sayısını saptamak amacı ile 4 gün içinde 75 ailenin barındığı toplam 206 odalı 65 haneyi ziyaret ettim. Hele dur Afar, dur bir yol diye haykırdı Tsemah Gorviç. Bu elbise ölçüsü almaya benzemez. Şimdi laf kalabalığı yapmadan söyle, kaç dolap buldun?
Hiç bulamadım.
Hiç bulamadın mı?
Hiç bulamadım.
''Görüyor musun mühendis bey?'' dedi Elipaz yüzüne ekşilerek. ''Siz çıkın bu işin içinden.'' Lütfen susalım beyler diye vurdu başkan çekicini. Çok iyi hatırlıyorum. Bay Kiş mükelleflerin listesini tahmini olarak çıkarmakla vazifelendirilmişti.
Kimin listesini?
Mükelleflerin, yani vergi ödeyecek şahısların. Kafası azıcık çalışan herkes bilir bunu.
Temsilciler sandalyelerine daha bir yerleştiler. Önlerindeki çaydan bir yudum aldılar ve ayaklarıyla ortalıkta dolaşan kedileri okşadılar. Zev araya girerek tartışma düzeyini olduğu yerde tutmaya çalıştı. Mühendis bey, üç kapılı dolap sahipleri değil, bu türden bir dolaba sahip olabilecek gücü olanları kastetmişti. Sorunun temeline inmeye çalışan ilk üye Celep oldu.
Evet, anlıyorum. Bu daha adil bir yöntem. Önemli olan elbette ki dolap değil.
Dolniker Afar Kiş'in vergi denetleme görevine getirilmesi ile ilgili önerisini karşı oylamaya koydu. Ve aynı zamanda henüz işinin ustası olmayan denetmene yardım edecek bir vergi takdir kurulu kurulmasını teklif etti. Geçici meclis önerileri hemen kabul ederek kurulu, üye Gorviç, Hasidov, Seferadi ve Hermanoviç'ten meydana gelmek üzere oracıkta kuruverdi. Kurul derhal çalışmaya ve köy sakinler arasından vergi ödeyecekleri ayırmaya koyulduysa da kısa süre içinde Kimyon köy halkının gelir bakımından korkunç bir tek düzelik içinde olduğu ortaya çıktı.
Birisinin daha çok toprağı, birinin daha çok hayvanı var dedi Kundra tamircisi. Hepsi de üç kapılı bir dolap alacak güce sahip.
Durumun böyle olması temsilcilerin canını sıkmıştı. Celep dört kapılı dolap barajı üzerinde durulmasını belki daha iyi olacağını söyledi. Ama çoğunluk böyle bir dolabın dünya üzerinde mevcut olmadığı gerekçesiyle öneriyi geri çevirdi. Sonunda vergi kurulunun onurunu kurtaran Zev oldu.
Adaletsizliği önlemek için önümüzde tek yol var. Kura çekmek.
Kurul bu fikri akla yakın buldu. Terzi çiftçilerin adlarını listeye göre küçük kağıtlara yazdı ve ev sahibinin şapkasını alarak kağıtları içine attı. Kurul İsrailoğullarını meydana getiren 12 aşiretin adısına 12 yükümlü seçilmesini kabul etti. Ve başkandan bir düzine ismi çekmesini rica etti. Ancak devlet adamı tümden özerk bir örgüt yetiştirmek istediğini bildirerek isteği geri çevirdi. Bunun üzerine kurayı çekme görevi nasıl olsa şapkanın sahibi odur diye Elipaz Hermanoviç'e verdi. Kura çekme işlemi pürüzsüz geçti denemez. Elipaz Hermanoviç şapkasından 11 ad çekti ve bu adlar denetmen tarafından hemen kayda geçirildi. Ama şapkadan çıkan son ismi görünce aşevi sahibinin yüzü bembeyaz kesildi.
Bu diye kekeledi. Gözleri gene şaşılaşmıştı. Bu benim.
Kurul üyeleri ne yapacağını bilmez durumdaydılar. Bütün gözler Dolniker'e dikildi ama o da başından aşağı bir kova soğuk su dökülmüş gibi eli ayağına dolaşmıştı. Sonunda Malka salonda hüküm süren rahatsız edici sessizliği bozdu.
''Aptallaşma'' dedi kocasına, ''kağıdı geri at.''
Elipaz zoraki bir gülümseme ile kağıdı şapkanın içine attı. Geriye kalanları iyice karıştırdı, sonra da elini kağıtlara daldırarak birini çekti. Bu kez kağıdı açtığından cüzzamlı bir insana dokunmuş gibi bir çığlık attı.
''Ne? Gede mi ben?''
Bir anlık şaşkınlıktan sonra aşevi sahibinin yüzü öfkeyle kasıldı. Rahat bozucu kağıdı yere çalarak
''Üstelik benim şapkamdan'' diye gürledi. ''Amma da komik ha!''
Bu kez kendi ismini kuraya sokmayan Elipaz şapkadan son adı çektikten sonra başkan dahil herkes rahat bir nefes aldı. Bu arada bakıcı da konu ile ilgili resmi manifestoyu hazırlamıştı. Sayın baylar diye başlıyordu hükümlere yollanacak müjde belgesi. Mühendis beyin başkanlığında çalışan geçici meclise bağlı vergi kurulu, mali durumunuzu uzun ve titiz bir incelemeden geçirmiş ve kura çekiminden sonra kestane ağacından yapılmış, aynalı ve üç kapılı bir dolap almaya gücünüz olduğunu saptamış bulunmaktadır. Bu türden dolaplar kurul tarafından lüks mobilya olarak tanımlandığından denetmenimiz Afar Kiş'e başvurup muhtarlık binası inşaatı için bir kereye mahsus olmak üzere 3 kooperatif lirası tutarındaki belediye lüks vergisini ve buna ek olarak 20 kuruş işletme ücretini ödemenizi rica ederiz. Bunu yapmadığınız takdirde borçlarınızın ödenmesi için kurulumuzun yukarıda sözü geçen dolabı haczedeceğini bildiririz. Saygılarımızla Zalman Hasidov, bilfiil muhtar. Geçici meclis tarihindeki ilk olağanüstü toplantı ertesi gün öğleden biraz sonra yapıldı. Toplantı başkanın emriyle Afar Kiş'in sözlü isteği üzerine düzenlendi. Temsilciler yüksek mevkileriyle bağdaşmayan bu çağrıyı hoş karşılamamış, hatta kızmışlardı. Salona girip de Terzi'nin yüz ifadesini gördüklerinde biraz yatıştılar. Afar Kiş'in her tarafı sızlıyor, bir yanı ağrımadan kolunu bacağını oynatamıyordu. Pantolonu paramparça, bacakları çürük içindeydi. Sol gözünün altında da dövüşlerden sonra hemen her zaman görülen mor sarı karışımı bir leke belirmişti.
"Ben size ne yaptım da beni yolladınız?" diye gürledi Terzi. "Neredeyse öldüreceklerdi beni. Daha mektubun anlamını anlatmama izin vermeden üzerime atıldılar. Deliler gibi burada meclis isteyen kim? Hangi dolaptan bahsediyorsun kaçık Terzi?" diye bağırıp çağırdılar. "Üzerime köpek saldılar."
Dorniker çekicini masaya indirerek,
"Arkadaşlar," dedi, "bu bir başkaldırmadır, kanuna karşı gelmektir."
Dorniker'in heyecanı meclis üyelerine de geçmişti.
"Ne oluyoruz? Dağ başı mı burası?" diye ortaya çıktı Bayan Hasidov. "Bizi seçtiler mi, seçmediler mi?"
"Öyle ya," dedi bilfiil muhtar. "Meclisin etkinliklerinden yararlanmaya evet, ama iş bir şeyler vermeye gelince herkes kaçıyor."
"Madem öyle," dedi birdencele, "biz de meclisin çalışmalarına son veririz. Doğru değil mi Bay Mühendis?"
Dorniker'in bir bakışı Yakov Safaradi'yi susturmaya yetmişti.
"Geri çekilmek mi, kaçmak mı?" diye kükredi Dorniker. "Teslim olmak mı?"
"Peki ne yapalım?"
"Polis teşkilatı."
"Söyle bana dostum Miha," dedi Dorniker gecenin ortasında. "Kundura tamircisinin kızı konusunda bir ilerleme var mı?"
"Nerede?" diye öfkeyle cevap verdi Miha. "Dvorasinin o bostan korkulu gözlüklü sekreterine öyle bir abayı yakmış ki aramızda konuşmuyoruz bile. Günün birinde bu alçağın karşısına geçip elimden bir kaza çıkaracağımdan korkuyorum mühendis bey."
"Ayıp sana Miha," diye sözünü kesti Dolniker. "Senle genç Dvora'nın arasındaki manileri ancak ve ancak bu köyde muhterem sosyal bir fonksiyon elde etme yolu ile yıkabileceğini söylememiş miydim sana?"
"Köy malını koruyan çobandan daha muhterem bir kişi olabilir mi mühendis bey?"
"Tabii olabilir Miha. Mesela bir güvenlik memuru."
"O ne?"
"Polis."
"Ne polisi?"
"Geçici meclisin mumla güvenlik memurları aradığını duymadın mı? Sen genç, yapılı ve güçlü bir insansın. Elinden geldiğince okuma yazma da öğrenmişsin. Üstelik köyün en büyük köpeği de sende."
"Bırak bunları mühendis bey. Ben çayırların yeşilliğiyle sığırları insanlardan çok seviyorum. Ben polisliğe uygun değilim."
"Dostum Miha, burada polislikten söz eden kim? Ben seni Kimyonköy Emniyet Müdürü yapmak istiyorum."
Bu beklenmedik haberi uzun bir sessizlik izledi.
"Yani ben müdür olsam diyorsun?"
"Evet, kulakların seni yanıltmıyor dostum. Yüzbaşı rütbesinde olacaksın."
"Benden büyüğü olmayacak mı?"
"Tabii ki olmayacak. Üstelik birkaç ay içinde albayla yükselebilirsin."
"Öyleyse tamam," diye kabul ettiğini bildirdi Miha. "En altlardan başlamak istemiyordum ama bu koşullar altında olur."
Mühendis bey yemin töreninden önce Kimyonköy Emniyet Müdürü'ne bazı kısa bilgiler verdi. Konu eksiksiz bir emniyet görevlisinin yapması gereken şeyler.
"Bir polis yüzbaşısı her şeyi bilir, her şeyi duyar, her şeyi görür," diye başladı devlet adamı birinci derse.
Çoban söylenenleri çok iyi anladığını belirtmek istercesine başını salladı.
"Tanrı esirgesin, kanuna aykırı bir şey olursa polis hemen suç mahalline gelir. Ama en iyisi suç işlenmeden gelmektir. Memur şahitleri dinleyip tahkikatını bitirdikten sonra meclise ayrıntılı bir rapor sunar. Ama," diye kaldırdı Dorniker parmağını, "tek şahit makbul değildir."
"Efendim?" diye sordum ya. "Hangi şahit makbul değildir?"
"Bir adet şahidi kastediyorum," diye açıkladı Dorniker.
Kimyonköy halkını yakından tanıdığından onlarla nasıl konuşulacağını biliyordu. Bir bakıma kendini onlara, onların konuşma biçimine alıştırmıştı.
"Tek şahit şahit değildir ama tabii ona da sıkı bir sorgudan geçirmek şart."
"Bana güvenebilirsiniz mühendis bey," dedi çoban kocaman ellerini göstererek.
Kendimize hakim olalım arkadaşlar, kendimize hakim olalım diye yükseltti Dolniker sesini. Sorguya çekilenlerin saçlarının bir teline dahi halel gelmemeli. Her şey metodik bir şekilde ve sual cevap halinde kaydedilecek. Mesela şöyle, adın ne?
Sanık falanca filanca. Filanca isim değil ki.
Arkadaşlar şu anda söylediklerim hayal mahsulüdür, misal olarak söylüyorum.
Ya sabır.
Ben doğum yeriniz beyefendi.
Sanık diyelim ki Rusinsko.
Ben yaşınız vesaire, anlıyor musun?
Anlıyorum, geçen yılın sonunda 28'imi bitirdim. Dolniker'in sarsılmaz inancı yüzbaşının kavramadaki yeteneksizliğini ancak 3 saatlik insanüstü çabadan sonra yenebildi. Miha işin temel ilkelerini iyice sindirmiş görünüyordu. Ama dersin sonuna doğru Dolniker'de hal kalmamıştı. Konuşmaktan sesi kısılan devlet adamı sözlerini şöyle bitirdi.
Bir noktaya dikkatini çekmek isterim. Bir polisin politikaya burnunu sokmasına tahammülüm yoktur. Polis teşkilatı adalet müesseselerinin demir yumruğu olmalıdır. Anlaşıldı mı? Eğer sana kardeşini tutuklama emri verilirse bunu tereddütsüz yapmalısın.
Kardeşim yok ama iki kuzenim var.
Bak bunlar hayal mahsulüdür, misal olarak veriyorum diye fısıldadı Dolniker. Yani bunu söylerken sana verilen emirleri fazla düşünmeden yerine getirmen gerektiğini kastediyorum. Bak yarın sana kendini as deseler.
Miha yerinden kalkarak neden diye haykırdı. Ben kötü bir şey yapmadım.
Özür dilerim mühendis bey, ben polis kuvveti olmak istemiyorum.
Ya yarın gelip bana kendini as deseler.
Hayır diye patladı Dolniker ayaklarını yere vurarak, demeyecekler.
O zaman neden deseler dediniz?
Şaka yaptım. Unut, unut lütfen, söylediklerimi unut.
Her şeyi mi?
Her şeyi.
Günlük yaşamda sık sık rastlandığı üzere Kimyonköy Emniyet Müdürü teorik bilgi sınavında çakmış olmakla birlikte uygulamada eşi görülmemiş bir başarı gösterdi. Yaralı denetmen Afarkiş 12 talihlinin evlerine giderken yanına Miha'yı da alıyordu. Denetmenin yanında emniyet müdürünü görmeleri yükümlüler üzerinde soğuk duş etkisi yapıyordu. Aslında kol gücüne başvurmaya hiç gerek yoktu. Yüzbaşının ağzı kulağında bir gülümseme ile şeytan adlı dev çoban köpeğinin sırtını okşaması yetiyor, hatta artıyordu. Vergi ödemekle yükümlü oldukları bildirilen vatandaşlar bu kez kaçık terziye saldırmayı sağlıklarına aykırı bularak ''Peki neden biz?'' diye sormakla yetiniyorlardı.
''Vallahi ben de bilmiyorum.'' diyordu polis böyle durumlarda. ''Üstelik benim politika ile uğraşmam yasak. Ben emredileni yerine getirmekle yükümlü demir yumruğum. Yoksa adamı oracıkta asarlar.''
Ortalıkta dönenleri örtensiz üç kapılı yükümlüler diğer köylülerden bilgi toplamaya çalıştıkça daha da kalınlaştı. Köyün öteki sakinleri kaderin oyununa gelenlere meclisin bunları seçerken muhakkak yeterli nedenlere dayandığını anlatmaya çalıştılar. Meclis üyeleri ciddi kişilerdi. Madem ki böyle bir karar verilmişti, kemerleri sıkıp ödemek gerekiyordu. Bunun üzerine 12 yükümlünün öfkesi beklenmeden gelen vergi kağıdına imzasını koyan bilfiil muhtar Zalman Hasidov'a yöneldi. Üç kapılılar Tsemah Gorviç ile yaptıkları gizli görüşmelerde şüphelerinde haklı olduklarını gördüler. Kundura tamircisi 12 zavallıyı Hasidov'un onlara haksızlık yaptığını açıkça söyledi. Kendisi yani Gorviç muhtar seçilmiş olsaydı daha adaletli bir yöntem getirip vergiyi başka çiftçilere yüklerdi. Sonunda kimsenin aklına bile getiremeyeceği nedenlerden vergi toplama işi zararla kapandı. Protesto amacıyla atılan ve bunalımın ilk belirtilerini meydana getiren çığlıklar önce köyün mandırasından yükseldi ve yavaş yavaş uzun acı iniltilere dönüştü. Ahırlarına kapatılan sığırlar gece gündüz böğürüp duruyorlardı. Bu durum Kimyonköy Emniyet Müdürü'nün kurallar gereğince subay üniforması taşıdığı sürece çobanlık yapamayacağını bildirmesi üzerine ortaya çıkmıştı. Protesto gösterisinde bulunan sığırların büyük bir bölümünün kendisine ait olması bile yüzbaşıyı fikrinden caydırmamıştı. Köylüler arasından biri çıkıp da çobanlık yapmaya yanaşmaması sorunu tam anlamıyla çıkmaza sokmuştu. Sonunda Dolniker geçici meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı. İş gene başa düşmüştü. Her şeyi kendi yapmalıydı. Üyelerin tümü toplantıya geldi. Temsilciler salona girer girmez Zalman Hasidov bakıcısı olan karısının kulağına sonradan o geceki oturuma yön verdiği anlaşılan bazı şeyler fısıldadı. Eyvah dedi berber kundura tamircisinin giydiği ters yüz edilmiş ütülü pantolonunu göstererek bu gece karar alamayacağız. Gerçekten de öyle oldu. Tsemah Gorviç hemen söz alarak geçici bir çözüm olarak bilfiil muhtarın 12 yükümlüye kişisel mektuplar yollayıp her gün sırayla belediye çobanları olarak görev yapmalarını emretmesini önerdi. Zalman Hasidov bu önerinin şiddetle karşısına çıkarak sığırları gütme işinin meclis üyelerince önem sırasına göre yapılması gerektiğini savundu. O gece 6 karşı oylama yapıldı ve sonuçlar hep eşit çıktı. Çünkü denge unsuru ütülü pantolon sahibi taraflar lehine bir ona bir buna oy vermişti.
Arkadaşlar dedi Dorniker sonunda utanılacak bir durum bu. Galiba çilekeş sığırlarınızı ben ve bakıcım gütmek zorunda kalacağız.
Dorniker ta içinden bu sözleriyle meclis üyelerinin uyuklayan vicdanlarını harekete geçirmeyi düşünmüşse bağışlanmaz bir yanlışlık yapmıştı. Çünkü göreve gönüllü olarak talip olmasını üyeler büyük alkışla karşılamışlardı. Malka bu öneriyi alkışlarla karşılamış, meclis üyelerinin çoğu takdir dolu bakışlarını Dorniker'e dikerek alkışa katılmışlardı. Bu arada Celep Dorniker'i kutlarken mühendis beyin çobanlıktan da anlayıp anlamadığını sordu. Zeev iki esneme arasında Celep'e Dorniker gibi tanınmış bir şahsiyetin hayvan gütme işine yabancı olamayacağını anlattı. Toplantının mutlu bir sonuçla kapanması herkesi hoşnut etmişti. Yalnız sekreter doyum sağlamamış görünüyordu. ''Bana bak Dorniker'' dedi Zeev, temsilcilerin kutlamaları sona erip salon boşaldıktan sonra. ''Doğanın sadeliğine dönmek istemene bir diyeceğim yok. Ama neden beni de bu hayvanca işe ortak ediyorsun?''
''Niye mi?'' diye döndü Dorniker sekreterine. ''Hemen anlatayım sebebini arkadaşlar. Sen yarın benle Mera'ya geleceksin. Çünkü sen benim sadık yardımcımsın ve cehennemin dibine gitsen peşimden gelmeye hazırsın.'' ''Ne o dostum?'' Yoksa benim 57 yaşımın yorgunluğu ile beyinsiz hayvanların arkasından koşturacağımı mı sanmıştın?
Sekreter hemen boyun eğerek devlet adamının kan basıcının yükselmesini önledi ve Dorniker'i Malka'nın dinlendirici yakınlığına terk etti. Başarısızlıkla sonuçlanan alçakça kaçırma atılımından sonra çardaktaki buluşmalar daha da sıklaşmış, kaçamakların coşkusu daha da artmıştı. Yüksek yakalı yeşil ırka bittikten sonra Malka elinde arta kalan yünden bir çift eldiven ve kulaklık örmeye başlamıştı. Dorniker ise artık geriye doğru büyük atlamalar yaparak yaşamının önemli sayılabilecek bölümlerini anlatmakla yetiniyordu. Kafasını Dorniker'in göğsüne dayayan Malka, diplomatların, uçakların, ziyafetlerin, Zwi Greenspan'in, tesislerin, gemilerin, görev yapmasına izin verilmeyen din görevlisinin, gangsterlerin, seçimlerin, Şimşon Groides'in entrikalarının, prestijin, açılış törenlerinin süslediği öyküleri, kalbinin coşkudan küt küt atmasını aldırmadan dinliyordu. Ta ki gecenin birinde ağzını açıp da şövalyesinin kulağına, ''Biliyor musun Bay Dorniker, sen o kadar büyük bir insansın ki inşallah Midet ile Hidet senin gibi olurlar. O gece seni yanlışlıkla odama soktuğu için Tanrı'ya şükrediyorum. Tanrı neden beni bu denli seviyor?'' diyene dek.
''Bunu bilmeme imkan yok.'' diye yanıtlamıştı Dorniker Malka'nın sorusunu. ''Bu sebepten bu bahis hakkında muhakemelere girmekte fayda görmüyorum. Ama senden bir ricam var, lütfen ikide bir sözümü kesme.''
Köy sakinleri sabahın erken saatlerinde sığırlarla dağa tırmanmaya başlayan mühendis ile bakıcısının arkasından bir süre baktılar. Gözlerinden içinde bulundukları büyük şaşkınlığı okumak olanaklıydı. Gönüllü çobanların ödünç aldıkları giysiler onlara tam bir köylü görünümü kazandırmıştı. Daha önemlisi altlarına geçirdikleri pantolonlar kar gibi beyaz ayaklarını gözler önüne sermişti. Dorniker sarı boğazlı bir kazak giymiş, Miha'nın budaklı çomağını eline almıştı. Ama bu çomak yarardan çok zarar getirmiş, sığırlar başlarını alıp otluğa denetimsiz bir biçimde dağıldıklarında Dorniker'in istediği gibi koşmasını önlemişti. Dorniker sığırların peşinde nefes nefese koşarken bir yandan da ''Oha! Oha! Koşmayın!
''Oha, oha, durun!'' diye bağırıyordu. Pek tabii sığırları bir araya toplamayı başardıktan sonra ikisinin de yorgunluktan yere yıkılıp öylece kalmalarına şaşmamalı. Dorniker ile sekreteri yamacın çimenle kaplı bir yerinde yere uzanıp gözlerini göğe diktiler.
''Görüyor musun Zeev, yorgunluktan nasıl ölü gibi yığıldık kaldık?'' diye fısıldadı devlet adamı. ''Neden? Çünkü sporun hiçbir şeklini yapmadık. Bundan almamız lazım gelen dersi kavrayabiliyor musun?''
''Pek tabii, eve dönmeliyiz.
Gitmek isteyen ancak cesedime basarak gidebilir arkadaşlar. Burada ben ya da sen ölene kadar kalacağız.''
Dorniker ile sekreteri arasında yer alan kısa tartışma böylece sona erdi ve gönüllü çobanlar kendilerini Güneş Ana'nın okşayışlarına terk ettiler. İkisi de çayırın yeşilliği üzerinde hareket etmeden öylece yattılar. Yalnız arada bir devlet adamı bakıcısını sürüden ayrılan bir hayvanın peşine takıyordu. Bilindiği üzere köyün çoban köpeği belediye vergilerinin toplanması işleminde kullanılıyordu. Dorniker birinin omuzundan hafifçe sarstığını duydu. Tek gözünü açıp omuzuna dokunanı gördüğünde bir çığlık atarak ikinci gözünü de açtı. Köylü kıyafetinde başı kefiyeli, yaşlı bir Arap, bıyıklarını oynata oynata bir şeyler fısıldıyordu. Bir zamanlar azınlık işleriyle uğraşan alt komisyon üyeliğinde bulunmuş olan Dorniker, bacaklarını gerip saldırganın kollarından kurtulmaya çalıştıysa da, ayağı çimenin üstünde kaydığından kıç üstü yere yıkıldı. Zeev devlet adamının çığlığına yetişerek çomağı kaptı ama Arap ondan önce davranarak elini cebine attı ve bir konserve kutusu çıkardı.
''Kahve, Amerikan'' dedi gülümseyerek. ''Amerikan kahve.''
İki çoban dehşet içinde yerlerine çakıldılar. Arap köylüsü Amerikan ve kahve sözcüklerini birkaç kez tekrarladıktan sonra Dorniker sekreterinin kulağına
''Ne duruyorsun?'' diye fısıldadı. ''Okulda Arapça öğrendin. Git ona ne istediğini sor.''
Sekreter yerinden kalkarak doğululara özgü bir rahatlıkla aralarında geçen konuşmanın sona ermesini bekleyen araba yaklaştı. Zeev beynini son hızla çalıştırarak edebi düzeyde yarım yamalak bir cümle kurmaya çalıştı. Ama Arap üzüntülü bir sesle hiçbir şey anlamadığını belli etti.
''Arapça bilmiyor olabilir mi Zeev?''
diyerekten kalkan Dorniker, İkinci Dünya Savaşı'nda Avrupa'dayken gezdiği esir kamplarından kalan bir alışkanlıkla
''Mubi pan po polski, govriti pruşki'' diye sordu.
Dipnot, lehçe bilir misiniz? Rusça konuşur musunuz? Çevirenin notu.
''Nescafe'' dedi Arap kutuyu Dorniker'e uzatarak. ''Nescafe!''
Dorniker kutuyu aldı ve kafasını salladı.
''Ne kadar?''
Arap ineklerden birini gösterdi.
''Haydut herif, aklından sakat galiba. Bir konserve kutusuna bir inek istiyor.''
İşte bu sırada aralarında verdikleri ilişki kurma uğraşında dönüm noktası sayılabilecek bir gelişme oldu ve Arap köylüsü yarım yamalak Fransızca konuşmaya başladı. Böylece Zeev ile arasında aşağı yukarı ortak bir dil bulunmuş oldu.
''100 kutu Nescafe'ye karşılık bir inek istiyor.'' diye çevirdi sekreter. ''Sudan ucuz Dorniker.''
''Katiyen olmaz. Tansiyonum yüzünden bana kahve yasak. Üstelik bu adam kim oluyor onu tanımıyorum.''
''Hey!'' diye sordu Zeev. ''Nerelisin sen?''
''Lübnanlı.''
Dorniker sekreterini bir kenara çekti.
''Hudut'tan sızdığını ilk anda anlamıştım. Bizim Araplar böyle şeyler yapmazlar.'' ''Onunla müzakereye girmemiz doğru olmaz arkadaşlar.''
Sınırdan sızan Arap yüzünde beklentiyi ifade eden saf bir gülümseme ve sükûnetle birbirlerine danışan çobanlara kutuyu uzatıp duruyordu. Güneş bütün gücüyle uluslararası kardeşliği aydınlatıyor, sığırlar rahat rahat geviş getiriyor, havada neşeli kelebeklerin renkli kanatları pırıldıyordu.
''Otur!'' diye emretti Dorniker komşu ülkeden sızan adama. İnsanların ayakta işsiz güçsüz durmalarına kesinlikle dayanamazdı. ''Komplikasyon istemiyorum!''
diye uyardı Zeev'i.
''Bu adam her şeye rağmen bizim düşmanımız sayılır.''
''Madem öyle!'' diye boyun eğdi Zeev. ''Gel öldürelim!''
''Bu silahlı kuvvetlerin işidir!'' dedi Dorniker. ''Sor bakalım buralara neden gelmiş?''
Arap uzun uzun Kimyon köye sürekli mal getirdiğini ve bundan önceki çobanla sıkı ilişkide olduğunu anlattı.
''Efendiler bana inanmıyorlarsa o çobana sorsunlar.'' diye sürdürdü konuşmasını.
Arap daha sonra Yahudileri sevdiğini, onlara yemeleri dinsel kurallar uyarınca yasak olduğu için yetiştiremedikleri ve sadece kendisinden satın aldıkları domuz etleri getirdiğini anlattı.
Ayrıca Yahudi ülkesinde bulunmayan her türlü malı uygun fiyatla getirebileceğini söyledi. Bu sözler devlet adamının gururuna dokunmuştu.
"Söyle ona," diye haykırdı Ziyev'e. "Onun kötü malına ihtiyacımız yok. Tam aksine koyduğu ambargo iktisadi hürriyetimizi elde etmemize yardımcı oluyor."
"Olur," diye cevap verdi sekreter ve söylenenleri hemen çevirdi. "Bir kutuyu kaça veriyorsun?"
170 kuruş ama kooperatif parasıyla. Bu çok iyi Nescafe Amerikan efendi."
Satıcı ile çevirmen arasında başlayan pazarlık hiçbir zaman alışverişle sonuçlanamadı. Sekreterini sürekli göz altında tutan Dorniker, Z'ye ve o Arap'la fazla Nescafe'li, kooperatifli şeyler konuşmamasını söyleyerek adamı onu buradan uçurmadan gitmesini söylemesini emretti.
160 kuruş diye mırıldandı Arap Dorniker'in öfkesi karşısında birkaç adım gerileyerek, ama sesindeki keder ifadesi devlet adamına dokunmuştu. "Sor ona Zev," dedi birden. "Bana İsrail basınından örnekler getirebilir mi?"
"Gazete mi?"
"Aynen dostum. Ne yani, gökten zembille inmesini mi bekleyeceğim?"
Arap sorunun çevirisini biraz da şaşırarak dinledi. Sözlerine bakılırsa 30 yıllık namuslu kaçakçılık yaşamında kendisinden ilk kez böyle bir şey isteniyordu. Ama tüccarlık ruhu anında duygularına hakim olarak efendinin okumayı arzu ettiği gazetelerin adlarını istedi. Dorniker kısa bir süre düşündükten sonra parti organı ile aşağılık akşam gazetelerinin birinin adlarını verdi. Bu arada da bir aydan öncesine ait gazetelere bir kuruş vermeyeceğini bildirdi.
"Lütfen söyle ona, avans vermeyeceğim. Yabancı tüccarlarla acı tecrübeler geçirdim."
Arap köylüsü efendilerinden sağlık dilekleriyle selam üstüne selam yağdırarak uzaklaştı ve eşeğine atlayıp hayvanı dehledi. Zev kuzeydeki ormanlara doğru yol alan Arap'ın arkasından özellikle cuma günlerine ait sayıların Dorniker için çok önemli olduğunu bağıra bağıra çevirdi. Ama tüccarın bu son maddeyi duyup duymadığı hiçbir zaman anlaşılamadı. Dorniker heyecanı geçtikten sonra çimene uzanıp güneşte yanmaya devam etti. Ama sekreteri henüz sükunet bulamamıştı.
"Dorniker, söyler misin lütfen? Şöyle dört başı mamur bir kahveye can attığım sırada bana bir kutu Nescafe almak yasak oluyor da neden senin aynı karanlık kaynaktan gazete ısmarlaman yasak değil ha?"
"Açıklayayım dostum," dedi Dorniker burnunu okşayarak. "Kahve alımı açık bir kaçak ticaret örneğidir. Halbuki benim yaptığım düşman elinden bilgi almaktır."